Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1552-1553. 6. ayrım. Kılıç dansımızı zamanında planladık ve epeyce komik oldu. En az iki provayı öne atılıp kafalarımızı yanlışlıkla birbirine tosladıktan ya da ikimiz de aynı anda bayılmış gibi kendimizi yere bırakıp birbirimizin üstünde yuvarlandıktan sonra kahkahalara boğularak tamamladık. Ama bir gün eğlenceler amiri başını kapıdan içeri sokup "Size ihtiyaç kalmadı, kral maskeli baloyu iptal etti," dedi. Elimde oyuncak kılıçla ona döndüm. "Ama biz hazırız." "Kral hasta," dedi amir asık suratla. "Peki Lady Mary her şeye rağmen saraya gelecek mi?" diye sordu Will. Açık kapıdan içeri giren soğuk esinti yüzünden yeleğini omuzuna alırken. "Öyle deniyor," dedi amir. "Bu kez ona daha iyi odalar ve etin daha iyi kısmı verilecektir. Sence de öyle değil mi Will?" Will daha cevaplayamadan amir kapıyı kapattı. Ona dönüp "Bu ne demekti şimdi?" diye sordum. Will'in yüzü duvar gibiydi. "Bu şu demek. Tahta doğru ilerleyen ve kraldan uzaklaşanlar için şimdi harekete geçmek zamanı. Çünkü sinekler taze gübreye konar. Plüp plüp vız." "Ne demek istiyorsun Will?" "Ah küçüğüm. Veliaht Lady Mary. Zavallı oğlan, Tanrı onu kutsasın. Eğer kralı kaybedersek kraliçe o olacak." "Ama o eski gelenekten." "Evet, Katolik kilisesinden," diye düzeltti beni. "Ve Kral Edward, tahtını Katolik bir veliahta bıraktığı için içi yanacak ama elinden gelen bir şey yok. Kral Henry yerini bu şartlarla bıraktı. Tanrı onu kutsasın, şimdi işlerin ne hale geldiğini gördükçe mezarında ters dönüyordur. Kral Edward'ın büyüyüp güçlü ve mutlu bir adam olacağını, hareminde yarım düzine kadın bulunacağını sanıyordu. Bu da insanı düşündürüyor işte, değil mi? İngiltere hiç huzur yüzü görecek mi diye. İki genç, hırslı kral, Henry'nin babası ve kendisi. Her ikisi de güneş gibi yakışıklı, serçeler gibi zampara ama bize ancak bir kız kadar narin bir oğlan ve peşinden gelecek yaşlı bir kız kurusu mu bırakabildiler? Bana baktı, gözlerindeki yaşları siler gibi yüzünü sildiğini gördüm. "Sana bir şey ifade etmiyor tabii," dedi sert sert. "İspanya'dan yeni gelmiş lanetli kara gözlü kız. Ama İngiliz olsaydın, kız olmak ve soytarılık yapmak yerine erkek, aklı başında bir erkek olsaydın eğer, şimdi endişeli bir insan olurdun." Kapıları savurarak açtı, ona arkasından bağırarak iyi dileklerini ileten askerleri başıyla selamlayarak uzun bacaklarının üzerinde büyük salona geçti. "Ya biz ne olacağız?" diye sordum tıslar gibi fısıldayarak arkasından koşuştururken. "Eğer genç kral ölür de ablası yerini alırsa?" Bill yandan yana bana sırıttı. "O zaman biz de Kral Mary'nin soytarıları olacağız," dedi lafı uzatmadan. "Ve eğer ben onu güldürebilirsem bu hakikaten büyük bir yenilik olacak." O gece babam kapının yanına geldi. Yanında siyah kamgarn iplik pelerinli, siyah bukleleri neredeyse yakasına dek uzanan, siyah gözlü, utangaç, oğlanımsı yüzlü bir erkek getirmişti. Onu tanımam birkaç dakikamı aldı. Gelen Daniel Carpenter'dı, benim sözüm. Bu onu sadece ikinci görüşümde ama onu tanıyamadığım için utanmıştım. Sonra da beni böyle kutsal soytarıların rengi olan altın sarısı uşak üniformamla gördüğü için çok ama çok utandım. Pantolonumu gizlemek için pelerinime iyice sarınıp beceriksizce bir selam verdim. 20 yaşlarında genç bir adamdı. Daha geçen sene ölen babası gibi doktor olmak üzere eğitim alıyordu. Akrabaları 8 sene önce Portekiz'den Disraeli ailesi adıyla göç etmişti. İsimlerini bulabildikleri en yakın İngiliz ismiyle değiştirmiş, eğitimlerini ve İngiliz olmayan aile kökenlerini işçi bir ailenin adı ardına gizlemişlerdi. Gelmiş geçmiş en ünlü Yahudinin İsa'nın mesleğini seçmiş olmaları o şeytani mizah yeteneklerinin tipik bir örneğiydi. Daniel'la daha önce sadece bir kez İngiltere'ye ilk geldiğimizde annesiyle birlikte ekmek ve şarap eşliğinde bizi ağırladıklarında konuşmuştum ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bu evlilikte onun da en fazla benim kadar seçim yapma hakkı vardı ve bu işten onun da benim kadar, hatta belki daha fazla hoşnutsuzluk duyup duymadığını bilmiyordum. Onu bana seçmelerinin nedeni 6. göbekten kuzenim olması, 2 kez yer değiştirmesi ve aramızda 10 sene yaş farkı olmasıydı. Bu kriterler fazlasıyla yeterliydi. Durum çok daha beter olabilirdi. İngiltere'de insanın seçerek evlenebileceği kadar çok kuzen, amca ya da yeğen yoktu. Kökeni Londralı, Yahudi soyundan gelen ailelerin sayısı 20'yi geçmezdi. Bunların yarısı da İngiltere'nin başka yerlerine dağılmıştı. Kendi içimizden biriyle evlenmek zorunda olduğumuzdan fazla seçeneğimiz yoktu. Daniel, 50 yaşında, yarı kör, hatta yarı ölü bir adam olabilir ve ben yine de onunla evlenip 16. yaş günümde yatağına girmek zorunda kalabilirdim. Dünyadaki her şeyden, refahtan, birbirimize uygun olmamızdan çok daha önemli bir şey vardı. Birbirimizin en özel sırlarını biliyor olmamız. Annemin gizli Yahudi ibadetlerini sürdürdüğü iddiasıyla kafir ilan edilip yakıldığını biliyordu. Bense onun o şık İngiliz pantolonunun içinde sünnetli olduğunu biliyordum. Kalbini göğe yükselen İsa'ya açıp açmadığı, yerel kilisede her gün ve pazarları iki kez verilen vaazların öğütlerine inanıp inanmadığı, tıpkı onun benim hakkımda zamanla öğrenecekleri gibi benim de zamanla öğrenebileceğim şeyler arasındaydı. Birbirimiz hakkında kesinlikle bildiğimiz bir şey varsa o da Hristiyan inancının ikimiz için de yeni olduğu, ancak soyumuzun çok eskilere dayandığı, Avrupa'nın 300 seneden fazladır bizden nefret ettiği, Yahudilerin hala evimiz diyeceğimiz bu ülkede dahil olmak üzere Hristiyan ülkelerin çoğuna kabul edilmediğiydi. Daniel, seninle yalnız görüşmek istiyor dedi babam beceriksizce ve birkaç adım geri atıp bizi duyamayacağı bir mesafeye gitti. Soytarı olarak atandığını duydum dedi Daniel. Yüzüne baktım ve kulaklarına kadar kızardığını gördüm. Yüzü genç bir adamın yüzüydü. Teni kız teni kadar yumuşacıktı. Üst dudağının tepesinde çökük koyu gözlerinin üzerindeki şapşal kaşlarıyla uyumlu, kuş düğündenmiş gibi bir bıyığı vardı. İlk bakışta Yahudi'den ziyade Portekizli'yi andırıyordu ama etli göz kapakları dikkatli gözlere karşı onu ele veriyordu. Gözlerimi yüzünden aşağı kaydırıp geniş omuzlu, ince belli, uzun bacaklı bedenini yakışıklı genç bir adam olarak aklıma yazdım. Evet dedim, sarayda bir yerim var. 16'sına geldiğinde saraydan ayrılıp eve gelmek zorundasın dedi. Bu genç yabancıya kaşlarımı kaldırdım. Bu emri kim veriyor? Ben. Aramıza buz gibi bir sessizlik girmesini bekledim. Bana emretme hakkına sahip olduğunu sanmıyorum. Hocan olduğumda? O zaman evet. Ben senin sözünüm. Bana söz verildin. Bazı haklarım var. Suratımı astım. Bana kral hükmediyor. Northumberland dükü hükmediyor. Onun oğlu Lord Robert Dudley hükmediyor. Babam hükmediyor. Çok istiyorsan sen de onlara katılabilirsin. Londra'da önüme çıkan her adam bana hükmedebileceğini düşünüyor. Yutkunarak kahkahasını bastırdı ve anında yüzü küçük bir oğlan çocuğununki gibi canlandı. Çetesindeki oğlanlardan biriymişim gibi omuzuma vurdu. Elimde olmadan ona gülümsediğimi fark ettim. Yazık sana güzel kız, dedi. Yazık sana. Hayır der gibi başımı salladım. Gerçekten soytarıyım da ondan. Bütün bu adamlardan uzaklaşmak istemez miydin? Omuz siktim. Babama yük olacağıma burada kalayım daha iyi. Benimle eve gelebilirsin. O zaman da sana yük olurum. Çıraklığımı bitirip doktor olduğumda ikimize bir ev açacağım. Ne zaman yani? Dedim genç bir kız şımarıklığıyla. Yine yüzünün yavaşça acılı bir biçimde kızarmaya başladığını gördüm. 2 sene içinde dedi sıkıntıyla. Sen evliliğe hazır olduğunda ben de bir kadına bakabilecek duruma gelmiş olacağım. Bana o zaman gel dedim çaresizce. Emirlerini o zaman bahşet, tabii hala burada olursam. Bu zaman zarfı içinde hala sözlü olacağız diye diretti. Yüzünü okumaya çalıştım. Evet, bugüne dek ne kadar sözlü olduysak o kadar sözlü olacağız. Yaşlı kadınlar bunu kendilerini tatmin etmek için yaptı, bizi değil. Sen daha fazlasını mı isterdin? Nerede durduğumu bilmek isterim dedi inatla. Seninle babanın Paris'ten sonra Amsterdam'dan gelmesini bekledim. Aylarca hiçbirimiz ölü mü diri mi olduğunuzu bilemedik. Sonunda İngiltere'ye vardığınızda senin bir ev bulduğun için sevineceğini sanmıştım. Sonra duydum ki babanla birlikte bir eve geçmişsin. Annem ve benimle yaşamayacakmışsın. Ayrıca erkek giysilerini de çıkarmamışsın. Sonra oğlan çocuğu gibi babanın yanında çalıştığını duydum. Sonra babanın kanatlarının altından ayrıldığını duydum. ve şimdi seni sarayda buldum. Bu durumla başa çıkabilmemi sağlayan görme yeteneğim değil, kadınlığının yamacında duran bir genç kızın sezgileri oldu. Koşa koşa sana geleceğimi sanmıştın, diye horozlandım. Beni kurtaracağını sanıyordun. Beni bir erkeğin kollarına atılmak isteyen ürkek bir kız olarak hayal etmiştin. Kendimi sana teslim edeceğimi sanıyordun. Yüzünün anında iyice kızarması ve başını hafifçe geriye atmasıyla hedefi tam 12'den vurduğumu anladım. Bak bunu iyi öğren genç doktor. Ben senin hayal bile edemeyeceğin yerler gezdim. Rüyalarında bile göremeyeceğin şeyler gördüm. Çok korktum. Büyük tehlikeler atlattım ama bir kere bile kendimi bir erkeğin ayaklarının dibine atmak aklımın ucundan geçmedi. Sen, gençliğinin verdiği öfkeyle ne diyeceğini bulamayıp sözlerine devam edemedi. Sen kız gibi değilsin. Tanrı'ya şükürler olsun. Sen yumuşak başlı bir kız değilsin. Bunu anneme borçluyum. Sen, öfkesi onu iyice açığa vuruyordu. Sen benim ilk seçimim olmazdın. Bu beni susturdu. Durup bu kadar kısa sürede ne kadar yol kat ettiğimize hafifçe şok olmuş halde birbirimize baktık. Başka bir kız mı istiyorsun? Dedim biraz bozularak. Başka bir kız tanımıyorum, dedi asık suratla. Ama beni istemeyen bir kızı da istemiyorum. Hoşlanmadığım sen değilsin, dedim uzatmadan. Hoşlanmadığım şey evlilik fikri. Bana kalsa asla evlenmezdim. Evlilik kadınların güvenlik umuduyla gerçekte bunu sağlayamayacak adamlara kendini teslim etmelerinden başka nedir ki? Babam merakla başını uzattı ve bizi şaşkınlık içinde birbirimize bakarken gördü. Daniel bana arkasını dönüp yana doğru iki adım attı. Ben kapının direğine yaslanıp içimden acaba gecenin karanlığına doğru ilerleyecek ve bu benim onu son görüşüm mü olacak diye merak ettim. Terbiyesizlik ederek iyi bir talibi kaçırmamın babamın canını nasıl sıkacağını ve Daniel'la ailesi kendilerini biz yeni gelenler tarafından hakarete uğramış hissederse İngiltere sınırları içinde nasıl barınacağımızı düşündüm. Akrabalarımıza yardım etme zorunluluğu olan bir aile olabilirdik. Ama gizli Yahudilerin öyle küçük bir dünyası vardı ki bizi dışlamaya kalkışırlarsa gidecek hiçbir yerimiz olmadığı için tekrar yollara düşmek zorunda kalırdık. Daniel öfkesini yenip geri geldi. ''Benimle dalga geçmekle hata ediyorsun Hannah Green,'' dedi. Sesi hiddetten titreyerek. ''Ne olursa olsun biz sözlüyüz. Sen benim hayatımı ellerinde tutuyorsun, ben de seninkini. Bu dünya bizim için tehlikelerle dolu. Kendi güvenliğimiz için birbirimize tutunmalıyız.'' ''Güvenlik falan yok,'' dedim soğuk bir sesle. ''Bizim gibiler için güvenli bir yer olabileceğini sanıyorsan bu huzurlu ülkede fazla vakit geçirmişsin demektir.'' ''Burada bir ev kurabiliriz,'' dedi hevesle. ''Sen ve ben evlenip milliyeti İngiliz olabilecek çocuklar yapabiliriz. Onlar bu hayattan başka bir şey bilmez. Onlara annenden ya da annenin inançlarından bahsetmek zorunda kalmayız. Kendi inançlarımızdan da.'' ''Ah, sen onlara anlatırsın,'' diye öngördüm. ''Şimdi söylemem diyorsun ama çocuğumuz olur olmaz dayanamazsın. Cuma akşamları mum yakmanın, sebat günlerinde çalışmamanın yollarını ararsın. O zaman bir de doktor olacaksın. Oğlanları gizlice sünnet eder, onlara duaları öğretirsin. Benden kızlara mayasız ekmek yapmayı, sütü etten ayrı saklamayı, etin kanını akıtmayı öğretmemi istersin. Kendi çocukların olur olmaz onlara öğretmek isteyeceksin. Bu böyle gidecek, nesilden nesle geçen bir hastalık gibi. Bu hastalık filan değil, dedi, tutkuyla fısıldayarak. Kavgamızın doruğunda bile hiçbir kuvvet sesimizi yükseltemezdi. Bahçedeki gölgeleri birilerinin bizi dinleme olasılığına karşı her an tetikteydik. Buna hastalık demek büyük hakaret olur. Bu bize bahşedilmiş bir hediye. Biz bu inancı devam ettirmek için seçilmiş insanlarız. Dipnot. Eski Ahit'te Yahudileri belirtir. Sadece onunla tartışmış olmak için kavgaya devam edebilirdim. Ama bu anneme ve onun inançlarına duyduğum derin sevgiye ihanet olurdu. Doğru dedim. Gerçekler karşısında teslim olarak. Hastalık değil ama tıpkı bir hastalık gibi bizi öldürüyor. Büyük annem ve teyzem bu uğurda can verdi ve tabii annem de. Ve sen bana aynı şeyleri teklif ediyorsun. Ömür boyu bitmeyen bir korku bu. Seçilmiş olmaktan çok lanetliyiz. Eğer benimle evlenmek istemiyorsan bir Hristiyanla evlenebilir, hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranabilirsin dedi. Hiçbirimiz sana ihanet etmeyecektir. Ben seni azat ederim. Büyük annenin ve annenin uğrunda öldüğü inançları inkar edebilirsin. Söyle, Hemen babana sözü atmak istediğimi söyleyeyim. Durakladım. Gurur duyduğum bütün o cesaretime rağmen babama planlarını altüst edeceğimi söyleyebilecek kadar cüretli değildim. Sadece kendi güvenliğimi ve Daniel'ın geleceğini göz önüne alarak sözü ayarlayan yaşlı kadına bunların hiçbirini istemediğimi söyleyecek cesaretim yoktu. Özgür olmak istiyordum, dışlanmak değil. Bilmiyorum dedim bir genç kız yakarışıyla. Bir şey söylemeye henüz hazır değilim, bilmiyorum. O zaman bırak, hazır olanlar senin adına karar versin, dedi çekinmeden. Bu lafıyla beni dizginlediğini gördü. Bak, herkesle savaşamazsın diye salık verdi. Nereye ait olduğuna karar verip orada kalmalısın. Bu bana çok pahalıya mal olur, diye fısıldadım. Senin için hava hoş. Bir evin olacak, çocukların olacak, masanın başına oturup duaları başlatacaksın. Bense olabileceğim, yapabileceğim her şeyden vazgeçip sadece senin yol arkadaşın ve hizmetçin olacağım. Bu Yahudi olmakla değil, kadın olmakla alakalı, dedi. Hristiyanla da evlensen, Yahudi ile de evlensen, onun hizmetçisi olacaksın. Bir kadın başka ne olabilir ki? Dinin gibi cinsiyetini de mi inkar edeceksin? Bir şey söyleyemedim. Sen sadık bir kadın değilsin, dedi yavaşça. Kendi kendini ihanet edersin. Terbiyesizlik ediyorsun, diye fısıldadım. Ama öyle, diye diretti. Sen bir Yahudisin, genç bir kadınsın. Benim sözümsün ama bütün bunları inkar ediyorsun. Sarayda kime çalışıyorsun? Krala mı? Dudley'lere mi? Peki onlara sadık mısın? Nasıl bir teba olarak rehin alındığımı, nasıl soytarı olarak istendiğimi ve nasıl muhbir olarak atandığımı düşündüm. Sadece özgür olmak istiyorum dedim. Kimsenin bir şeyi olmak istemiyorum. Soytarı kıyafetinde mi? Babamın bize baktığını gördüm. Birbirimize kur yapmakla uğraşmadığımızı gayet iyi görebiliyordu. Araya girmek ister gibi bize doğru ihtiyatlı bir adım attı, sonra beklemeye karar verdi. Onlara anlaşamadığımızı ve sözü atıp beni özgür kılmak istediğini mi söyleyeyim, diye sordu Daniel gergin bir sesle. Bunu seve seve kabul edebilirdim ama o sakinliği, sessizliği, sabırla cevap vermemi bekleyişi bu genç adama, Daniel Carpenter'a bir kez daha dikkatle bakmama neden oldu. Gökyüzü kararmak üzereydi ve alacakaranlıkta karşımdaki erkeğin nasıl bir adama dönüşeceğini görebiliyordum. Yakışıklıydı. Esmer, canlı bir yüzü, keskin, araştırmacı gözleri, duyarlı dudakları, benimki gibi sert, dümdüz bir burnu, yine benimki gibi gür siyah saçları vardı. Ve bilge bir adam olacaktı. Şimdi de bilge bir gençti. Beni görmüş, anlamıştı. Fikirlerime karşı çıkıyor ama yine önümde bekliyordu. Bana bir şans verecekti, cömert bir koca olurdu, kibar bir koca. Şimdilik beni kendi halime bırak, dedim zayıf bir sesle. Şimdi bir şey söyleyemem, zaten gereğinden çok konuştum. Bunları dile getirdiğim için özür dilerim, seni kızdırdıysam özür dilerim. Ama öfkesi geldiği gibi geçivermişti ve bu onda beğendiğim şeylere bir yenisinin eklenmesi demekti. Yine geleyim mi? Olur. Hala sözlü müyüz? Yüzümü buruşturdum. Sorunun cevabı evet ya da hayırdan daha fazlasını içeriyordu. Ben sözü bozmuyorum, dedim en kolay çıkış yolu olarak bunu görüp. Söz henüz bozulmuş değil. Peki der gibi başını salladım. Ama bunu bilmem gerekecek diye uyardı beni. Eğer seninle evlenmeyeceksem o zaman başkasıyla evlenebilirim. 2 sene içinde evlenmek isteyeceğim, seninle ya da bir başkasıyla. Seçebileceğin başkaları da var mı diye dalga geçtim olmadığını bilerek. Londra kız dolu diye karşılık verdi. Akrabamız olmayan biriyle de evlenebilirim elbet. Tabii izin verirlerdi diye haykırdım. Bir Yahudi ile evlenmek zorunda kalacaksın. Bundan kaçışın yok. Sana ya şişko bir Parisli ya da Türk çamuruna bulanmış bir kız gönderecekler. Şişko Parisli'ye de genç bir Türk kızına da iyi bir eş olmaya çalışacağım dedi sesi titremeden. Ayrıca Tanrı'nın verdiği kadını sevip mutlu etmek ne istediğini kendi bile bilmeyen şapşal bir kızın peşinde koşmaktan daha önemlidir. O şapşal ben miyim? Dedim sert bir sesle. Yüzünün kızarmasını bekliyordum ama bu kez rengi değişmedi. Dürüst gözlerle gözlerime baktı ve bakışlarını ilk kaçıran ben oldum. Bence iyi koca olacak bir erkeğin seni kanatları altına almasını reddedip ahlaksız saray hayatını tercih ediyorsan şapşalsın demektir. Daha cevap veremeden babam Daniel'ın yanına gelip elini onun omuzuna koydu. Birbirinizi daha iyi tanımaya çalışıyorsunuz sanırım, dedi umutla. Gelecekteki eşin için ne düşünüyorsun Daniel? Daniel'ın babama beni şikayet etmesini bekliyordum. Çoğu genç adam gururu incindiğinde bütün dişlerini sergilerdi. Oysa Daniel dönüp acıklı bir gülümsemeyle bana baktı. "Sanırım birbirimizi tanımaya başladık," dedi kibarca. "Nazik birer yabancı olma aşamasını hemen geçip çabucak birbirimizle zıtlaşıverdik. Sence de öyle değil mi Hena?" "Övgüye layık olacak kadar çabuk hem de," dedim ve Daniel'ın sıcacık gülümsemesiyle ödüllendirildim. 6. ayrımın sonu. Sayfa 54. Devamı 7. ayrımda.